Ayrım 24. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 216. Münevverim Morgu'ndaki hayalet. New York Adli Tabipliği 2007 Şubat'ında bazı birimlerini 1. Cadde'nin doğusundaki 421 Doğu 26. Sokak adresine taşıdı. Morg'daki hayaletten ancak bu şekilde kurtulabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Office of Chief Medical Examiner, kısaca OCME'nin yeni adresinde sadece DNA analizlerinin yapılacağı adli biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra, yönetim birimleri ayrıca delillerin muhafaza edileceği emanet bölümü ile suçla ilgisi olduğu düşünülen araçların çekilerek incelenebileceği özel bir garaj bulunuyor. 1918'de kurulan New York Adli Tabipliği, ABD'nin bu amaçla oluşturulan ilk resmi kuruluşuydu. Aynı yıl Manhattan'daki Bellevue Hastanesi'nin içinde OCME'ye bağlı olarak çalışacak ülkenin ilk toksikoloji laboratuvarı da faaliyete geçti. Bir lekenin kan olup olmadığı, kan ise insan kanı mı, hayvan kanı mı olduğu, insan kanı ise grubunu, bir lekenin idrar mı, sperm mi, tükürük mü olduğunu inceleyecek laboratuvarın açılması için tam 20 yıl beklemeleri gerekecekti. 1938'de aynı hastane içinde bu işleri yapacak ilk seroloji laboratuvarı açıldı. 1933'te New York Üniversitesi'nde NYU, ülkenin ilk adli tıp kürsüsü eğitime başladı. O tarihten itibaren OCME adli tabipleri NYU akademisyenleri olarak da görev yaptılar. Ülkemizdeki ilk adli tıp dersini o zamanki adıyla Tıbbi Kanuni 1841 yılında Viyana'dan getirilen doktor Charles Amboise Bernard verdi. O yıllarda dini nedenlerle Müslüman cenazelerine otopsi uygulanmıyordu. Doktor Bernard'ın ısrarı üzerine Sultan II. Abdülmecit 1843 yılında Hristiyan ölülerinin otopsisine izin veren bir ferman çıkardı. İlk otopsi başına sırık düşerek ölen bir işçinin cesedine yapıldı. Hayalet avcısı usta ile çırağı. Bellevue Hastanesi otopsilerinde yapıldığı yerdi. 1960'ta NYU Tıp Fakültesi'nin kendilerine sağladığı arazi üzerinde 6 katlı bir bina inşa ettiler. Tıpkı 1960'ların sonlarında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü içerisinde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun inşaatı için yer sağlaması gibi. 1968'de NYU içinde hem tıp hem de diş hekimliği fakültelerinden destek alan Adli Tıp Enstitüsü kuruldu. Tıpkı 1982'de İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Adli Tıp Enstitüsü'nü kurduğumuz gibi. 1977'de enstitüye 1954-1973 arası New York Adli Tabipliği'nin başkanlığını yapmış Milton Halpiner'ın adı verildi. İstanbul Üniversitesi Senatosu olarak Adli Tıp Enstitüsü'nün adını Şemsi Gök Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirme kararı almıştık ama ad değişikliği, yasa değişikliği gerektirdiğinden bir türlü başarılı olamadık. Şimdi bunları neden yazdığımı ve New York ile İstanbul'u neden karşılaştırdığımı merak etmişsinizdir. Çünkü New York'un başına dert açan morgdaki hayalet yıllar sonra İstanbul'da da görüldü de ondan. Ama önce hayalet avcılarından söz etmeliyim. Kimya fakültesini bitirdikten sonra biyokimya yüksek lisansı ve doktorası yapan aynen benim gibi Robert C. Shiller 1990 ile 2005 arasında New York Adli Tabipliği Biyoloji bölümünü yönetti. Yaşamında karşılaştığı en zorlu dönem kuşkusuz 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırısı sonrasında 2753 masumun kalıntılarını kimliklendirerek sevdiklerine teslim etme çabalarıdır. Dr. Shiller, 2005 sonrasında hem Pensilvanya Üniversitesi'nde biyokimya ve moleküler biyoloji profesörü olarak çalıştı, hem de Adli Bilimler Bölümünün müdürlüğünü üstlendi. Bir danışmanlık şirketi kurdu, Lübnan dahil birçok yerde DNA laboratuvarları kurarak yılların bilgi ve deneyimini paylaştı. 1990'lardan beri bir kabus gibi üzerine çöken hayaletlerin varlığını da Adli biyolog Lawrence Quirino, New York Adli Tabipliği Biyoloji Bölümünde ustası Robert C. Shiller'ın yanında 11 yıl çalıştı. Morg'daki hayaletlerin varlığını da ilk fark edip şefine söyleyen de o oldu. New York Üniversitesi'nden doktorası John Jay'den ceza adaleti yüksek lisans derecesini alan Quirino, 3 yılda New Jersey Polis Teşkilatı'nda görev yaptıktan sonra Pensilvanya'ya taşındı. Şimdilerde doçent olarak Cedar Crest Koleji'ndeki Adli Bilimler lisans eğitiminin direktörlüğünü yapıyor. ABD'de Adli Bilimler Türkiye'deki gibi sadece bir lisansüstü eğitim programı değil. 150 kadar üniversitede bu dalda lisans eğitimi de veriliyor. Cedar Crest'teki Adli Bilim Eğitim Programı akreditasyon komisyonunca akredite edilmiş 10 kadar programdan biridir. Adli bilimlerde eğitim ve öğretimin nasıl olması gerektiğini 1999 yılında aralarında benim de bulunduğum bir komisyon belirlemişti. Ayrıntılarını www.ncjrs.gov/pdfefi-les/taksim-nej-20-3099.pdf adresinde bulabilirsiniz. Hayaletlerin esas avcısı Quirino'dur. Ama ne usta ne de çırağı laboratuvarlarının 1. caddenin doğusundaki yeni binaya taşınmasına tanık olabildiler. Şimdi size iki davayı özetleyeceğim. Biri Amerika, diğeri Avustralya'dan. Ardından ilk hayalet avcılarından başlayarak DNA analizlerinde kullanılan teknolojilerin giderek daha duyarlı olmasının bir tek kıl, kepek ya da tükürük damlasından profil elde edilebilmesinin başımıza açtığı dertleri gözler önüne seren çalışmalara aktaracağım. Son bölümde de Münevver Karabulut cinayetine değinecek, hiç yorum yapmayıp sadece Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın gazetecilere verdiği beyanata yer vereceğim. Sonra sizi kendinizle baş başa bırakmaya niyetliyim. Eminim ki keşke diyeceksiniz, hayalet avcılarının 20 yıl önce başlayan uyarılarına bir kulak veren olsaydı da hepimizin kafasını karıştıran ve acımasızca öldürülen genç kızı, neredeyse aynı aileden çok sayıda erkeğin cinsel saldırısının gerçekleştiği bir senaryonun içine yerleştiren bu felaket yaşanmasaydı. Aynı havluyu kullandık dedi, neredeyse kurtuluyordu. 1999 yılı sonbaharında puslu bir sabahtı. 60 yaşındaki doktor Dirk Greenider ile 31 yıllık eşi Mabel köpeklerinden birini alarak Morses Pond Parkı'nda yürüyüşe çıktılar. Bir saate varmadan Dr. Greenider, yakınlarındaki karakolun amiri kadın polis Jill McDermott'a karısının cesedini göstermekteydi. Köpeği yolun biraz aşağı kısmındaki çeşmeye su içmesi için götürdüm. Sonra geri döndük. Hayvan benim önümde koşuyordu. Birden havlamaya başladı. Yaklaştığımda Mabel'ın yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Gömleği yukarı sıyrılmış, pantolonu indirilmişti. Nabzını tuttum, maalesef yaşamıyordu. Kadının önce başına künt bir cisimle vurulmuş, ardından bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. Doktor, tanımadığı bir saldırganın karısını öldürdüğünü söylüyordu. Muhtemelen yakın kasabalarda faili meçhul kalan iki kadın cinayetini işleyen de aynı kişiydi. Dirk Greenider, Harvard Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi, saygın ve çok iyi kazanan bir alerji uzmanıydı. Mabel'dan 3 çocuğu olmuş, her biri babaları gibi Yale Üniversitesi'nde okumuştu. Ama iyi doktorun, kimsenin bilmediği, telefon seksi, internet pornografisi ve fahişelerle otel kaçamaklarını kapsayan ikinci bir hayatı daha vardı. Dedektif Jill McDermott'ın titiz soruşturması sonunda Greenider'ı tutuklatmaya yetecek kanıta ulaşıldı. 6 hafta süren ve ülkeyi hemen her gün meşgul eden yargılama sırasında çocukları hep babalarının suçsuz olduğunu, ölen eşinin kız kardeşi ve yeğeni de katil olduğunu iddia ettiler. Mahkeme salonundaki jüri ise sadece soğukkanlı bir cinayetin tüyler ürperten ayrıntılarını değil, komşuya güvenmemek gerektiğini de öğrendi. Olay yerinin yakınlarında cinayette kullanıldığı düşünülen bir çift eldivenle bir bıçak bulundu. Her ikisinin üzerinde Dr. Dirk Greenider ile karısı Mabel'ın birbirine karışmış DNA profilleri elde edildi. Doktor, eldivene de bıçağa da kesinlikle dokunmadım dedi. O zaman nasıl olur da doktorun DNA'sı eldivenin ve bıçağın üzerinde bulunurdu? Doktor kendini elbette işi bilenlerin yardımıyla savundu ve bu durumu iki teoriyle açıkladı. Bir kere eldivenlerdeki DNA profili kendi DNA'sının profiliyle tam olarak örtüşmemişti. Eldiven ve bıçaktaki DNA profilindeki bazı alellere kendi DNA'sında rastlanmamıştı. Kriminal laboratuvar iki profil birbiriyle uyum içinde derken herkesi kandırıyordu. Laboratuvar bu durumu allelic dropout adını verdiğimiz teknik bir durumla açıklamaya çalıştı. Benim şimdi üzerinde durmak istediğim bu değil. Doktorun ikinci savunma stratejisi. Benim DNA'm eldivene üçüncül transfer yoluyla bulaşmış olmalı dedi. Sabah karımla yüzümüzü yıkadıktan sonra ikimiz aynı havluyu kullanmıştık. Havlunun üzerindeki DNA'm bu yolla karımın yüzüne bulaşmış olmalı. Daha sonra eldivenli saldırgan karıma tokat attı, boğazını sıktı ve bıçakladı. Böylelikle benim DNA'm havludan karımın yüzüne, oradan eldivene, dolayısıyla bıçağa bulaştı. Bu teoriye göre eldiven ve bıçak üzerinde bulunan ancak ne doktor ne de karısında bulunan DNA alelleri gerçek katile aitti. Geze geze giden DNA var. Doktor Granider bu teorisini kanıtlamak ve kendi DNA'sını masumane bir yolla havludan karısının yüzüne, oradan eldivenle cinayet silahına bulaşabileceğini gösterebilmek amacıyla bir araştırma yaptırdı. Ventura, Kaliforniya'daki Technical Associates adlı özel bir şirkette çalışan adli bilimci Mark Taylor ve Elizabeth Johnson savunma teorisindeki senaryoyu aynen uyguladı. Bir adam havluya yüzünü sildi, aynı havluyla bir kadın yüzünü sildi, sonra kadının yüzüne eldiven ile bıçak sürttüler. İnanamayacaksınız ama eldiven ve bıçağın üzerinde tıpkı Granider'ın iddia ettiği gibi hem adamın hem de kadının DNA'sını buldular. Taylor'ın mahkemede tanıklık etmesine ve bulgularını jüriye anlatmasına izin verildi. Granider sonuçta başka deliller sayesinde suçlu bulunup mahkum edildi. En son 2010'da yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. Halen ömür boyu hapis cezasını çekmekte ve cezaevlerindeki intiharları azaltmaya yönelik araştırmalar yapmakta. Granider davasının bizler için bir suçlunun cezasını bulmasının çok ötesinde bir anlamı var. Çünkü yapılan havlu deneyi, üçüncül kontaminasyonun dahi mümkün olduğunu, yüzden havluya başka birinin yüzüne, oradan eldivene ve cinayet silahına. Ve günümüz DNA analizlerinde kullanılan teknolojinin bunu gösterecek ölçüde duyarlı olması nedeniyle laboratuvarlardan çıkan her DNA sonucuna kuşku bulaştırmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Ama havlu deneyi kuşkusuz ne Dr. Granider'ın ne onun avukatlarının danıştığı DNA uzmanlarının icadıdır. Çünkü 3 yıl kadar önce New York Adli Tabipliği'nde yaşanan kabusu biliyorlardı. Los Angeles Polis Teşkilatı'nın kriminal laboratuvarında O.J. Simpson davasının delilleri çalışılırken tezgahlar usulünce silinlediğinde olanları biliyorlardı ve hayaletler otopsi salonlarında, kriminal laboratuvarlarda dolaşıyorsa olay yerinde de gezecekleri muhakkaktı. Granider ve avukatları teknolojinin tek bir ter damlasından dahi DNA elde edebildiğini bir türlü anlayamayan profesyonellerin akılsızlığından yararlandılar o kadar. Eğer olay yeri fotoğrafları incelendiğinde Dr. Granider'ın üstü başı kanlı ama ellerinin temiz olduğu fark edilmeseydi, böylelikle "Karım yerde kanlar içinde yatıyordu, nabzına baktım, yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim." derken yalan söylediğini, ellerinde eldiven olduğu için temiz kaldıklarını anlamasalardı ve eğer Granider'ın gizliden gizliye yürüttüğü ahlaksızca yaşamı ve bunu fark ettiği için karısından kurtulmak istediğine dair e-postaları bulmamış olsalardı, bu savunma üzerine onu eldivenin ve bıçağın üzerindeki DNA'sıyla mahkum edemezlerdi. DNA pijamaya bulaştı dedi, kurtuldu. Nitekim doktorun mahkumiyetinden 3 yıl sonra Avustralya'nın Canberra'sında benzer kontaminasyon savunmasını deneyenler başarılı oldular. 2 Ekim 2002'de Andrew Sedgwick yatak odasında ölü bulundu. Odasında yangın çıktığı ancak yangından önce öldüğü saptandı. Burnunun üzerindeki deri soyulmuştu. Ensesinin sol tarafında ciddi bir yara mevcuttu. Her iki bileğinin dış kısımlarında biri 2, diğeri 4 santim çapında çürükler bulunmaktaydı. Boğazı sıkılarak öldürülmüştü. Ancak otopsiyi yapan patoloji uzmanı çıplak elle mi yoksa iple mi boğulduğunu ayırt edemedi. Steven Wayne Hillier cinayetle suçlandı. Hillier ve Herdwick, 1987 ile 1999 arasında 12 yıl süreyle birlikte yaşamışlar, iki çocukları olmuştu. 99'da ayrıldıklarında çocukların babada kalacağı konusunda anlaşmışlardı. 2002'de kadın mahkemeye başvurduğunda aile mahkemesi çocukların annelerine verilmesini kararlaştırdı. Savcı, adamın çocuklarının velayetini alabilmek amacıyla 30 Eylül ile 2 Ekim arasındaki bir noktada kadını öldürdüğünü iddia etti. Olay yeri inceleme uzmanları cesedin üzerindeki pijamadan selotape'le çok sayıda örnek alıp kriminal laboratuvara DNA incelemesi için gönderdiler. Bunlardan birinde Pijamanın sağ yakasından alınan da kadının kendisi ve adama ait DNA karışımı bulundu. İncelemeleri yapan 3 uzman mahkemede tanıklık ederek DNA sonuçlarına ilişkin bilgi verdiler ve bulunan erkek DNA'sının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Stephen Wayne Hillier'a ait olduğunu söylediler. Savcının tanıklığına başvurduğu iki DNA uzmanı da benzer yönde açıklamalarda bulundu. Ancak savunma tarafının bilirkişisi Dr. McDonald, yakada elde edilen DNA profilinin Stephen Wayne Hillier'ın kendisinden mi yoksa babalarına dokunan çocuklardan birinin daha sonra annesinin yakasına tuttuğu için mi transfer olduğunu bilemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine pijamadan alınan örnekler yeniden incelendi ve bu kez ense kısmından alınan da kadının kendisiyle başka bir erkeğin DNA karışımına rastlandı. Bilirkişi Bayan Ristevska, DNA'nın Stephen Wayne Hillier'a ait olmadığını söylenemeyeceğini, bilirkişi Dr. Roberts ise karar verilemeyeceğini bildirdi. Buna karşılık savunma bilirkişisi Dr. McDonald, karışımdaki DNA'nın Stephen Wayne Hillier'a ait olduğunu kesin biçimde söylemenin mümkün olmadığını ileri sürdü. Stephen Wayne Hillier, 2004'te karısını öldürmekten mahkum oldu ancak temyiz başvurusu kabul edilince yeniden yargılandı. Onu cinayetle ilişkilendiren sadece pijamanın sağ yakasındaki DNA'ydı ve DNA'nın yakaya nasıl gelmiş olabileceği tartışması öylesine dallanıp budaklandı ki yargıç Anthony Bescano beraatine karar verdi. Bu satırlar kaleme alınırken Kamberalı iki çocuk annesi Anne Louise Hardwick'i kimin öldürdüğü hala belli değildi. Havadan değil, temastan bulaşıyor. New York'un otopsileri 4 ayrı merkezde yapılmaktaydı. Manhattan, Queen, Brooklyn, Bronx. Her birinin mimari yapısı birbirinin neredeyse aynıydı. Mekanın orta yerinde bir masa, yan tarafında tavandan asılı bir terazi, eviyeler, röntgen filmlerinin incelenmesi için ışıklı pano, not alınması için kara tahta. Yan tarafta üzeri mermer birkaç tezgah, çelik raflar, metal dosya dolapları, çeker ocaklar, buzdolapları, derin dondurucular, aşağıya sarkan lambalar, vantilatörler, geri tarafta pencereler. Otopsi salonuna biyoloji bölümünden teknisyenler girdiğinde çalışmakta olanlar pek bir şey anlamadı. Çevreden örnek alacağız dediler. Bize göre burada çok ciddi kontaminasyon var. Cenazelerin başında ter dökenler, söylenenlerden bir şey anlamamış olsalar da şef emretmişti bir kere, itiraz edemediler. Gelenler orayı burayı numaralayıp fotoğraflarını çektikten sonra çantalarını açtılar, ucuna pamuk sarılı uzun çubuklar çıkardılar, numaraladıkları yerlere sürtüp örnek aldılar. Aynı gün kentin 4 ayrı morguna 4 ayrı ekip girdi ve aynı işi yaptı. Biyoloji bölümünün adamları izleyen günlerde ara sıra telefon edip şurayı çamaşır suyuyla silin, burayı alkolle silin diye talimat verdiler. 2-3 günde bir morga gelip yine bildikleri gibi örnek aldılar ve bu iş 5 hafta kadar sürdü. Sonuçlar tüyler ürperticiydi. En azından DNA analizi yapmak zorunda olanlar için incelenen her 5 çubuktan birinin ucundaki pamuk da tam olarak %17,7'sinde. Aslında hiçbir şey bulamamaları gerektiği halde birilerinin DNA'sına rastlamışlardı. Kah otopsi salonunda çalışan doktorla teknisyenlerin, kah daha önce masaya yatırılan cesetlerin, aynı yerden alınan örnekte bazen 2'den fazla kişinin DNA'sını bile buldukları oluyordu. Geçen 5 haftada tam 1001 otopsi yapan New Yorklu doktorlar, biz her yeri siliyoruz, her otopsi için ayrı eldiven de kullanıyoruz diye kendilerini savundular. Mutlaka havadan bulaşıyordur ya da bulaşma sizin laboratuvarlarınızda oluyordur. Bunun üzerine biyolojiden gelenler, ucu pamuklu çubukları tavandan sallandırdıkları iplerin ucuna astılar ve bunu 4 ayrı morgun 4'üne de uyguladılar. Aynı işlemleri DNA analizlerini yaptıkları kendi laboratuvarlarında da gerçekleştirdiler. Neticede hayır dediler. Havadan filan DNA bulaştığı yok. Doğrudan temas olmadığı takdirde DNA kontaminasyonu olmuyor. Ayrıca DNA transferi sadece otopsi salonunda gözleniyor. Laboratuvarlar bu açıdan temiz. Usta ile çırağı yani biyokimyacı Robert C. Shiller ile adli biyolog Lawrence Quirino 1997'de yanlarına otopsi salonları ve kriminal laboratuvarlardan örnek toplayan ve DNA analizlerini gerçekleştirenleri de alarak elde ettikleri sonuçları mesleğin değer verilen hakemli bir dergisinde yayımladılar. Makaleyi okuyanlar kimi zaman cesetlerin ya da giysilerinin üzerinde bulunan bir hatta birkaç kadın ya da erkek saldırgandan kaynaklandığı sanılan DNA'ların neden izinin sürülemediğini anladılar. Cinayetlerle hiç ilgisi olmayan bu yabancıların DNA'sı otopsi salonlarında kontaminasyon yani bulaşmayla cesedin ya da giysilerinin üzerine transfer olmaktaydı. New York morgunda hayaletlerin dolaştığını öğrenenler, bu New Yorklular zaten laubali kişilerdir, bizim evde böyle rezaletler olmaz demekle birlikte dayanamadılar. Benzeri deneyleri kendi otopsi salonlarında, kendi kriminal laboratuvarlarında yinelediler. Otopsi masasını temizledik sanıyorlar. Avustralya'nın Victoria Polis Kriminal Laboratuvarı'ndan Maria Gorey ve arkadaşları adam öldürmekten yargılanan kişilerin kurbanın giysileri ya da cinayet silahı üzerinde DNA'sının bulunduğu, ancak zanlının "ben kurbana dokunmadım, elimi bıçağa, tabancaya sürmedim, DNA'm oraya bir biçimde bulaşmış olmalı" şeklinde kendini savunduğu gerçek davalardan esinlendiler. Az önce aktardığım Canberra'lı Ann Louise Hardwick cinayetine benzer bir senaryo oluşturdular. Bir gönüllünün bir dakika boyunca tuttuğu çocuk cesediyle ahşap oyuncağı, Ann Louise Hardwick'in pijamasını temsil eden laboratuvar gömleğinin yakasına sürttüler. Yakada gönüllünün DNA'sını buldular ve zanlı Stephen Weinhillier'ın kontaminasyon savunmasında haklı olduğunu kanıtladılar. Sonuçlar 2012'nin ilk günü Legal Medicine adlı dergide yayımlandı. Bir başka çalışmalarında Gorey ve arkadaşları olay yerinden laboratuvara sigara izmariti ve kanlı cinayet bıçağı gibi delillerin taşınması sırasında bir delilden diğerine ya da delilin bir tarafından diğer tarafına DNA'nın ne kadar kolay transfer edilebildiğini gösterdiler. Bu çalışmanın bulgularını da Forensic Science International dergisinde yayımladılar. Temizlendiği zannedilen otopsi salonlarındaki kontaminasyon olasılığını sınamak amacıyla Almanya Kiel'deki Schleswig-Holstein Üniversitesi Hastanesi'nden Thorsten Schwag ve arkadaşları otopsi masasına yatırılan 6 cenazenin omuz ve kalçalarının üzerinden ucu pamuklu çubukla örnek aldılar. Tabii her cenazeyi yerleştirmeden önce otopsi masasını her zaman yaptıkları gibi temizlediler. Ne yazık ki cenazelerin 4'ünün üzerinde bir önceki cenazenin DNA'sını, hatta 2 cesette kendisinden önceki birden fazla cesedin DNA'sını buldular. Forensic Science International dergisinde yayımlanan bulgular insanı ürkütüyor. Çünkü ceset üzerine daha önce otopsisi yapılanların DNA'sı bulaşırsa, gerçek saldırganın bıraktığı DNA maskelenebileceği gibi DNA'lar birbiriyle karışacağından katilin profili ayırt edilemeyebilir ya da daha kötüsü aslında bir önceki cenazeye ait olan DNA'nın katile ait olduğu sanılabilir ve gerekmediği takdirde örneğin kalp krizinden ya da beyin kanamasından ölen biri ise önceki cenazenin DNA profili bilinmeyeceğinden hayali bir saldırganın peşine düşülerek gerçek suçlu elden kaçırılabilir. Bundan 20 yıl kadar önce ortaya çıkan bu sorun yıllar içinde tekrar tekrar gözlendi. Durumu bilenler ellerinden gelen önlemi almaya çalıştılar ama DNA kontaminasyonuna çözüm bulmak neredeyse olanaksız. Tek yapılacak iş çok düşük miktarda DNA ile karşılaşan ve bundan tipleme yapabilen laboratuvar çalışanlarının durumu raporlarına geçirmesi ve DNA'nın nasıl ve ne zaman inceledikleri örneğe geldiğini bilemeyeceklerini kaydetmeleri. Çünkü DNA'nın ikincil, örneğin otopsi masasındaki bir önceki cesetten bir sonrakine, hatta üçüncül transferi babadan çocuğa, çocuktan annenin pijamasına. Mümkün olduğundan ilgisiz kişiler suçlanabilir, hatta mahkum edilebilir. Şimdi gelelim bizim ülkemizde olanlara ve kendi morgumuzdaki hayalete. Sperm eldivenden bulaştı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor Haluk İnce defalarca alıntılanan beyanatında Münevver Karabulut'un otopsisiyle ilgili olarak bizim kontaminasyon, bulaşma dediğimiz bir olay, sperm Münevver Karabulut'un otopsisiyle aynı anda otopsisi yapılan ve trafik kazasında hayatını kaybeden yan masadaki cesetten bulaşmış. Diğer otopsiyi yapan hekimin Münevver'in otopsisiyle ilgilenen teknisyenden şunun ucundan bir tutsana tarzı yardım istemesi nedeniyle o cesedin elbiselerini çıkaran teknisyen aynı eldivenle Münevver'in elbiselerini de çıkarmış. Ölümden hemen sonra gerçekleşen primer gevşeklik nedeniyle ortaya çıkan sperm o zaman bulaşmış. Milyonda birlik bir hata. Otopside yardımlaşma yoktur, herkes bir işle ilgilenmek zorunda diye konuştu. Hatadır, evet hatayı tartışmıyoruz ama hatanın kusur olarak değerlendirilmesi için zararın ortaya çıkması gerekir. Sosyal olarak ailenin üzüntüsü dışında zarar yoktur, vicdanım rahat demişti. Eldiven değiştirmek yetmiyor. 1992'den beri burada hizmetli kadrosunda işe alınan, daha sonra kendini yetiştirerek otopsi teknisyenliği yapmaya başlayan çantadan yetişme dediğimiz elemanlar var. Otopsiye aşçı mı giriyor? Hayır. Ama hizmetli mi giriyor? Evet. Münevver'in otopsisini de daha sonra Mardin'de de birlikte çalıştığımız bu arkadaşlardan biri yapmış. İki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. Morg İhtisas Dairesi Başkanımız soruşturmalarını yapıyor. Pazartesi günü sonucu bana bildirecek. Aynı gün zannediyorum Adalet Bakanlığı'ndan müfettişimiz de gelecek. Özellikle teknisyenimizin artık çalışacağını zannetmiyorum. O koşullarda tekrar o görevde çalışmasına uygun görmüyorum. Ama sonuçta bir derstir. Aynı hatayı bir daha yapmaz. Haklıdır. O personel aynı hatayı bir daha yapmaz ve çalıştığı sürece her cenazeyi başka bir eldivenle tutar. Otopsi masasını bıçak, bisturi gibi otopside kullanılan malzemeyi de her otopsi öncesinde mutlaka usulüne uygun bir şekilde temizler. Ama 2005'te Portekiz'deki 21. Uluslararası Adli Genetik Derneği'nin kongresinde transfer meselesinden en çok dili yanan Victoria polisinin kriminalistlerini dinleyen olmamışsa başkaca transfer kaynaklarının bulunduğu ona öğretilmemiş olabilir. Onlar daha 1997'de parmak izinden DNA parmak izini bulabilenlerdi. Şimdi de Touch DNA diye adlandırılan olağanüstü duyarlı bir teknolojinin getirdiği sakıncaları sıralıyorlardı. Dikkatli olun, otopsi salonunda kullandığınız her malzeme transfer kaynağı olabilir. Kalem, sandalye, büyüteç, özel dalga boyunda ışık yayan inceleme lambaları, eldivenlerin bulunduğu kutu, delil poşetlerinin dış yüzeyi, asit ve alkol içeren cam şişeler dahil olmak üzere her yerde DNA kontaminasyonu var. Bunlara eldivenle dokunduğunuzda DNA eldivene transfer oluyor, daha sonra da eldiveninizden dokunduğunuz cenazeye. Yüksek teknoloji insanın gözünü kör eder. Durumun vahametini sanırım anlatabildim. New York'tan İstanbul'a, Victoria'dan Kiel'e morglarda dolaşan hayaletler olduğu kesin ve onlardan sadece eldiven değiştirerek ya da New York'un yaptığı gibi DNA analiz laboratuvarlarını farklı bir binaya taşımakla kurtulmak mümkün değil. Peki çözüm nedir diye sorarsanız şunları söyleyebilirim. Eğer bir laboratuvar çalışanıysanız, touch DNA düzeyinde yani eser miktarda DNA ile karşılaştığınızda kontaminasyon olabileceğini aklınıza getirin ve bu durumu raporlarınıza yansıtın. Eğer DNA analizlerinin yapıldığı birimin onay makamıysanız, böyle bir rapor önünüze geldiğinde dosyanın içeriğine bakarak sonuçlarının davayı nereye götüreceğini tahmin etmeye çalışın ve ondan sonra imzalayın. Çünkü ister biyolog olsun, ister kimyacı ya da fizikçi, tezgahta çalışanların elinde üstün bir teknoloji varsa, onun ışığı kimi zaman gözlerini kör edecek derecede parlaktır ve elektronik bir gereçten çıkan sonuçlara sonuna kadar inanmaya hazırdırlar. 24. ayrımın sonu, sayfa 226.